Merhaba, Medyascope ve Bilim Akademisi işbirliğiyle yapılan Meraklısına Bilim programına hoş geldiniz. Bugün Alzheimer hastalığını konuşacağız. Konuğumuz İzmir'den bağlanıyor. Profesör Doktor Şermin Genç, 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden, aynı zamanda İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde de görevli kendisi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Beni ağırladığınız için.
Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi Alzheimer konuşacağız ama isterseniz bize bu programda böyle başlıyoruz. Biraz daha temel bir konudan girip öyle asıl konumuza geçelim. Beynin nasıl çalıştığından, sağlıklı bir beynin nasıl işlediğinden, temel mekanizmalarının neler olduğundan bahsederek bir giriş yapalım. Sonra Alzheimer'e gelelim isterseniz.
Teşekkür ederim. Beyin gerçekten biz sinir bilimleri alanında çalışan insanlar için çok ilginç bir organ. Aslında hem karmaşık hem de bütün vücudu kontrol eden bir organdan bahsediyoruz. Asıl işi yapan nöron dediğimiz hücreler var. Bu hücreler aslında gelişimleri sürecinde pek çok işi üstlenmelerine rağmen onlarla birlikte onların fonksiyonlarını sağlayan, onlarla birlikte çalışan diğer glia dediğimiz hücre grubu var. Bu hücrelerin hepsi koordinasyon halinde vücuttan gelen sinyalleri alıp beynin bu bilgiyi işleyip ondan sonra ne yapılması gerektiğine karar veren bir fonksiyonu söz konusu. Tabii ki beyin bu fonksiyonları yaparken sadece bizim vücudu kontrol etmekle kalmıyor. Bizim insana özgü dediğimiz bazı özel fonksiyonlar var. Bunlar konuşma gibi, düşünme gibi, hesap yapma gibi. Bu fonksiyonların gerçekleştirilmesi için de birçok aktiviteyi gerçekleştiriyorlar. Bu bir süreç aslında. Biz Alzheimer'a yavaş yavaş geçecek olur isek, aslında bu nöronlarımızın şöyle bir özelliği var. Diğer hücrelerimizden ayrılan bir özellik bu. Bunların kendilerini yenileyebilme kapasiteleri yok. Aslında beyinde çok az bir nöron grubu var. Bunlar kendilerini yenileyebilme kapasitesine sahipler. Ama genel olarak nöronlarımız kendilerini yenileyemiyorlar. Bu nedenle zaman geçtikçe kendini yenileyemeyen nöronlar işlevlerinde bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu da yaşla, ilerleyen yaşla birlikte artıyor. O nedenle ilerleyen yaş bizim sorunların ortaya çıkmasında, beyinle ilgili ortaya çıkan sorunlarda önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
Peki şöyle bir şey sor. Şimdi Alzheimer hakkında bildiklerimiz dedik başlığa ama bildiklerimiz çok mu az? Bilmediklerimiz mi fazla? Daha gidilecek çok mu yol var bu alanda diye sorayım size.
Aslında sorunuz çok çok doğru bir yaklaşımla sordunuz, doğru bir soru sordunuz. Gerçekten Alzheimer hastalığında bildiklerimiz fazla olsaydı herhalde şu anda bir tedavisini bulmuş olurdu. Gerçekten o bildiklerimiz artıyor mu? Evet, zaman içerisinde bildiklerimiz oldukça artıyor. Ama karşılaştırdığımız zaman bilmediklerimiz daha fazla bildiklerimize göre. O nedenle halen daha biz, yani bizler bu alanda çalışan kişiler hastalığı anlamaya çalışmaya ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü hastalığın mekanizmasını ne kadar iyi anlarsak ona doğru tedavi yaklaşımlarını da bulabiliriz diye düşünüyoruz.
Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Bilmiyorum ben mi yanılıyorum ama mesela bundan 20-25 yıl önce biz bu kadar çok duymuyorduk Alzheimer'in ismini. Yani ama bu hastalık vardı herhalde, değil mi? Yoksa modern döneme özgü bir hastalık mıdır bu acaba? Yani dolayısıyla modern dönemde, yani içinde bu yaşadığımız çağdan kaynaklanan sebeplerden dolayı mı oluşuyor bu hastalık? Yoksa eskiden beri de var mıydı?
Aslında şöyle bir şey, hep vardı ama neden günümüzde ön plana çıktı derseniz, insanlığın yaşam süresi uzadı. Ülkemizde bile kadınlarda ve erkeklerde yaşam süresi arttı. Kadınlarda 80'li yıllara, erkeklerde de işte 73'lü bir yaş ortalamamız var. Az önce de bahsettiğim gibi bu ileri yaşın bir hastalığı olduğu için sıklığı, görülme sıklığı yaşlanan nüfusla birlikte oldukça arttı. Bu nedenle sağlık mekanizması üzerinde de ciddi bir problem ve ekonomik bir yük haline geldi. Bu nedenle sanıyorum ki kanserden sonra ikinci büyük araştırma alanı ve diğer ülkelerde de yatırım yapılan araştırma alanı Alzheimer hastalığı oldu.
Hı hı. Daha siz bir şeyden yayından önce hazırlanmamız için bir yazı, makale diyelim, göndermiştiniz. Orada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli ölüm sebeplerinden biri olarak gösteriliyordu okuduğum kadarıyla. Bu da enteresan tabii. Şimdi nöronlar dedik, yaşlanıyorlar dedik, tamam, bu herkes de yaşlanıyor ve yenilemiyor kendisini, ama bu herkes için geçerli, ama herkes Alzheimer olmuyor. Dolayısıyla nedir bu Alzheimer'e sebep olan şey, ne daha, ya da ne biliyoruz bunun hakkında, sebepleri hakkında? İşte genetik midir, alkol kullanımı mıdır, beslenme midir, nedir acaba, neler biliyoruz?
Bu arada alanda pek çok epidemiyolojik çalışma bugüne kadar yapıldı. Tabii ki biz genetikçiler olarak birçok sorunu genetik kökenlerde aramak istesek de Alzheimer hastalığında çok böyle büyük bir yüzdeye sahip değil. Yaklaşık %15-20 kadarında genetik etkenleri görüyoruz. Hem de bunlar diğer Alzheimer hastalarından daha farklı bir kliniğe sahipler. Nasıl derseniz, işte daha erken yaşta başlıyorlar. Klinik işleri biraz daha farklı seyredebiliyor. Ama bu genetik olanları bize aslında araştırmalar açısından ışık tutuyor. Neden? Hastalığın mekanizmasını incelemek için bireyler var. O bireylerle ilgili yapılan çalışmalar hastalığın mekanizmasının anlaşılmasına çok katkı sağlıyor. Diğer nedenlere gelecek olur isek, çok böyle en önemli Alzheimer değil aslında da demanslarla ilişki kurulmuş. Çünkü aslında biz Alzheimer'dan direkt başladık ama demanslar açısından
aslında zaman, hocam çok özür diliyorum araya girdim ama aslında o ikisinin farkını bir ortaya koyup öyle devam ederseniz çok iyi olur. Çünkü ben de bilmiyorum, izleyicilerimizden de bilmeyenler olabilir. Alzheimer nedir, demans nedir?
Çok teşekkür ederim. Demans aslında toplumdaki kelime karşılığıyla bunama diye tanımlanan bir durum. Aslında klinik bir durum. Yani kişinin kognitif dediğimiz, yani işte düşünme, konuşma, hatırlama gibi fonksiyonlarındaki kayıplardan bahsediyoruz aslında. Bu klinik bir durum. Buna baktığımızda, demansın nedenlerine baktığımızda %70 neden olarak karşımıza Alzheimer hastalığı çıkıyor. %20 kadarı ise az önce de bahsettiğim önemli bir Alzheimer içinde bir risk faktörü olan damar hastalıkları neden. Çünkü inme dediğimiz beyni etkileyen beyin damarlarının tıkanıklıklarında daha sonraki ileri dönemlerde bu demans dediğimiz klinik bulgularla karşımıza çıkıyor hastalar. Yani en önemli neden bu demanslardaki Alzheimer tipi demans oluyor. Bunun haricinde tabii ki Alzheimer olmayıp da birkaç daha böyle %10 gibi neden olan frontotemporal demans dediğimiz bazı demans türleri de var. Bunlar da karşımıza çıkabiliyor. Demansların bir başka Alzheimer'dan ayrımımızı yapmamız gereken bir hastalık ise hipotiroidi dediğimiz tiroid hastalıkları. Bunlar aslında kendilerini klinik olarak tiroid fonksiyonlarının bozuklukları, az çalışması beyni etkileyebiliyor ve bizim demans dediğimiz tablolara yol açabiliyor. O nedenle birbirinden ayrımının yapılması oldukça önemli.
Hı hı. Şimdi bir de yani bu konuda işte hani çok fazla duymaya başladık falan dedim ya, bu konuda hem işte bunun tedavisiyle ilgili, hem sebepleriyle ilgili, hem de önüne geçmekle ilgili çok fazla şey okuyoruz, görüyoruz vesaire, dinliyoruz. Şunu da sormak isterim, yani tedaviye geleceğiz birazdan ama daha tedaviye gelmeden bunu önleyebilmek için yapılması gerekenler de bazen konuşuyor. İşte ne bileyim, bulmaca çözmek gibi, dil öğrenmek gibi vesaire. Bunların işe yararlığı kanıtlanmış bir şey mi şimdiye kadar?
Evet.
Yoksa?
Evet. Çok doğru bir yaklaşım. Bir kere en önemli şeylerden birisi aslında sağlıklı olmanın en önemli yollarından birisi doğru bir beslenmeden geçiyor. Doğru bir beslenme, düzenli egzersiz yapma. Nasıl vücudumuzu fiziksel bir egzersizle zinde tutabiliyorsak, beynimizi zinde tutmanın yolu da onun çalışmasını sağlamaktır. Bunun çalışmasının en iyi yollarından birisi de kitap okumak, bulmaca çözmek. Bunlar aslında oldukça yardımcı olan yöntemler aslında. Bunları yapabilmemiz gerekiyor. Tabii ki az önce de bahsettiğimiz damar tıkanıklığına yeni yol açabilen tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı gibi hastalıkların varlığında bir yatkınlık yaratıyor. Bunlardan da uzak durmak, doğru bir yaşam tarzı, sağlıklı bir yaşam tarzı Alzheimer'ın gelişimi için bir önlem olacaktır.
Peki tedaviye gelelim yavaş yavaş. Şimdi hem dünyada hem Türkiye'de nasıl uygulanıyor bu tedaviler onu soracağım. Bir, ikincisi bunlar tamamı deneysel tedaviler midir yoksa yani başarısı kanıtlanmış tedaviler de var mı aralarında ve onlar ben Türkiye'de uygulanıyor mu?
Tedaviye geçmeden önce kısa bir tanı konusuna girmek istiyorum.
Ya, tabii,
neden tanı konusuna girmek istiyorum? Aslında Alzheimer hastalığının kesin tanısını biz hasta öldükten sonra yapabiliyoruz. O yüzden hastaya normalde evet siz Alzheimer hastasısınız diyoruz ama olabilirsiniz diyoruz. Kesin tanı için beyindeki Alzheimer'a özgü patolojik değişikliklerin gösterilmesi gerekiyor. O nedenle günümüzde yaptığımız Alzheimer ile ilgili çalışmaların iki ana alanda toplanıyor. Birincisi hastalığın doğru tanısını koymak, ikincisi ve hastalığa uygun tedaviyi vermek. Tedaviye bu yönden baktığımızda öncelikle az önce bahsettiğimiz ayırıcı tanıyı yapmamız gerekiyor. Yani bu hastada işte demansa yol açacak diğer nedenleri dışlamamız gerekir ki evet sizde işte tiroid hastalığı yok, B12 vitamin eksikliği yok, işte damar hastalığı yok ve sizde Alzheimer'a özgü bir takım destekleyici laboratuvar bulguları var. O nedenle büyük bir ihtimalle sizde Alzheimer hastalığı var ve onunla ilgili de tedaviye başlamamız gerekiyor dememiz gerekiyor. Tedaviye geçtiğimiz zaman aslında maalesef yani bildiklerimiz az olduğu için kullandığımız tedavi yaklaşımları şu anda tamamen semptomatik tedavi yaklaşımı. Yani ne demek? Bu nöronlarda bu fonksiyonların gelişimini sağlayan moleküller var. Bunlara nörotransmitter diyoruz. Aracı moleküller bunlar. İşte bunların nöronlar tarafından salınımını arttıracak tedavi yaklaşımlarında bulunuyoruz biz. Şu anda günümüzde klinikte kullanılan tedavi yaklaşımları rutinde bunlar. Ancak konuşmaya istediğimiz önemli yeni gelişmeler var tedavisi alanında. Bunlar oldukça önemli diye düşünüyorum. Bunlardan birisi Alzheimer hastalığının patolojisiyle ilişkili olan Alzheimer'da beyinde biriken anormal proteinler var. Bu proteinlerin temizlenmesini sağlayan tedavi yaklaşımları var. Bunlar da Alzheimer aşı tedavisi dediğimiz tedavi yaklaşımları. Ne yapmak amaçlı burada? Burada vücutta bulunan immün hücrelerimiz, yani beyindeki mikrogliya hücreleri gibi hücreler, biriken proteinleri tanısın ve o anormal biriken proteinleri beyinden temizlesin. Ana hedefi bu. Bununla ilgili aşı, Alzheimer'la ilgili umut vaat eden aşı çalışmaları. Onlarca aşı çalışması var. Birçoğu başarısız oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'den de bu çalışmalara katılanlar oldu. Hem 9 Eylül Üniversitesi'nden hem de Ankara'dan ve İstanbul Üniversitesi'nden bu çalışmalara katıldılar. Birçoğun yani başarısız olan çalışmalar da oldu. Sonlandırılanlar da oldu. Ama ben kendimce bu çalışmaların eksiklerinin giderildiğinde Alzheimer için umut vaat edebileceği hala görüşündeyim.
Peki tedavi konusuna başlarken sormam gereken şeyi unuttum aslında, onu şimdi sorayım. Yani tedaviden kastettiğimiz şey burada bu hastalığın tamamen ortadan kaldırılması mı yoksa ilerlemesinin durdurulması mı?
Aslında şu andaki yaklaşımımız ilerlemesinin durdurulması. Ancak az önce bahsettiğim gibi aşı tedavileri de aslında bir bakıma ilerlemeyi durduracak. Çünkü var olan biriken proteinleri temizlemeyi hedefliyor. Ne zaman ki olası mekanizmalardan kesin bir mekanizmayı tanımlayabildik, o zaman ancak herhalde kesin tedavisini bulabileceğiz diye düşünüyorum.
Yani aslında aşı deyince biz böyle sıradan vatandaşların aklına o hastalığı olmamak için olunan bir şey geliyor ama burada biraz daha durum farklı herhalde, değil mi? Yani o Alzheimer
Evet.
aşısı denince onu oluyoruz ve sonra bir daha Alzheimer olmuyoruz diye bir şey yok herhalde, değil mi?
Doğru söylüyorsunuz. Buradaki amaç Alzheimer hastalığında birikmiş proteinleri ortadan kaldıracak. Yani zaten proteinler, anormal proteinler biriktiyse hastalık da var demektir. Ama o biriken proteinin temizlenmesi bile çok büyük bir kazanım sağlayabilir hastalığı ile ilgili olarak.
Peki hiç şöyle bir şey gördünüz mü? Onu merak ettim. Daha erken yaşlarda Alzheimer olan, 35-40 yaşlarında olan gereksiz kendi şahsen gördünüz mü ya da bir uluslararası dergide, makalede vesaire böyle bir şey okudunuz mu? Var mı böyle bir şey hiç?
Evet, az önce de bahsetmiştim, hastalığın genetiğiyle ilgili bu. Erken yaşta başlayan, 30'lu yaşlarında başlayan vakalarımız oldu ben klinisyen olarak çalışırken. Bunların çoğunda genetik bir yönü vardı. Alzheimer hastalığı ile ilgili bugüne kadar tanımlanmış 4-5 gen var. Bunlardan herhangi birisinde bir mutasyon taşıyordu bu hastalarımız.
Şimdi bir de şöyle bir şey var. Onu da çok okuyorum zaman zaman. Yani böyle çeşitli yerlerde görüyorum. Daha hastalık oluşmadan Alzheimer'in bir kişide oluşup oluşmayacağını ileride tahmin etmeye çalışan çalışmalar da var galiba, değil mi? Yani işte ne bileyim, genetikten ona bakıp İşte boyu uzun, boyu kısa olanlar daha çok yakalanıyor falan gibi. Ben tabii tamamen bunu uydurarak söylüyorum ama ya bu tarz şeyler var mı hani kesin olarak bildiğimiz, ama yani şu kişide şu özellik varsa işte çok büyük olasılıkla Alzheimer olacaktır ya da Alzheimer olan kişilerin daha gençken ortak özellikleri neydi?
Zaten en önemli amaçlardan, Alzheimer ile ilgili çalışmalardaki en önemli amaçlardan birisi bu. Alzheimer gelişimini ne kadar erken dönemde yakalayabilirse o hastalarda Alzheimer gelişimini daha erken dönemde durdurmaya çalışan tedavi yaklaşımlarını uygulayabiliriz diye. Özellikle hastalığın tanısıyla ilgili hastalığın önce bir klinik durumu da var. Buna hafif kognitif bozukluk da deniyor. Bu genellikle hastalarda, Alzheimer'da gördüğümüz semptomların çok daha hafif bir versiyonu. Hasta diyor ki, ben bu son zamanlarda anahtarımı unuttum gibi diyor. Kendisi de bazen fark edebiliyor. Bu gibi tabloların da ortaya çıkmadığı öncesinde bunu tanımaya yönelik birçok çalışma söz konusu. Bunlardan hatta genetik çalışmalardan tutun da aynı zamanda kandan yapılabilecek veya beyin ömürlük sıvısı dediğimiz beynimizde dolaşan bir sıvı var. Hücrelerle çok bağlantısı olduğu için hücrelerde olan değişimleri çok kısa sürede kendinde görebiliyoruz. Bu örnekten elde edilecek analizlerle bunları yapmaya çalışıyoruz. Sadece biz değil, dünyada da pek çok ekip bu alanda çalışmaya adamış kendine ve birçok çalışma söz konusu ama derseniz ki tek bir şeye bakarak ben bu kişide Alzheimer gelişecek diyebilir misiniz diye sorsanız hayır bunu diyemem derim. Tek bir tetkikin bunu söyleyebilme şansı yok. Ancak günümüzde biliyorsunuz ki işte yapay zeka gibi yöntemlerle buradaki risk skorlaması yapıyorlar. Yani risk skorlaması derken kişinin genetiğine bakıyorlar, işte sizin de bahsettiğiniz ailesel özellikleri, yaşadığı ortamdan tutun da birçok özelliklerini bir araya getirip poligenik risk skoru dediğimiz bir risk skor hesaplaması yapıyorlar. Bu şekilde hastada Alzheimer'ın gelişip gelişmeyeceğini tahminlemeye çalışıyorlar. Bunun içine tabii ki sadece kan testleri değil, beraberinde görüntüleme, beynin görüntülemesiyle elde edilen veriler de dahil.
Peki Türkiye'deki yaygınlığı konusunda neler söyleyebiliriz? Çok yaygın mıdır ya da işte mesela Batı'da nüfus daha yaşlı olduğu için otomatikman orada daha fazladır böyle düz bir mantıkla hareket edebilir miyiz? Yoksa hani bize özgü sebepleri de olabilir mi? Genetik olsun, bilmiyorum, iklim olsun vesaire, her neyse.
Aslında şöyle bir şey. Bizim epidemiyolojik Alzheimer'ın Türkiye'deki epidemiyolojisi ile ilgili yapılmış yaygın bir çalışma yok. Ancak biliyoruz ki biz hani İzmir'de yapılan çalışmalarda Avrupa ile çok büyük bir farklılığı yok. Bizim sadece sorunlarımız izlediğimiz bölgesel farklılıklar var mı? O konuda şu anda bir bilgiye sahip değiliz. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türk toplumunun genetiğiyle kaynaklanan özel bir durumu yok. Ancak şöyle bizim bir çalışmamız olmuştu, ondan bahsetmek isterim. Alzheimer hastalığı ile ilgili bir gen var, tau dediğimiz bir gen. Bununla ilgili biz ortak Amerika'da bir ekiple beraber çalışıyorduk. Bu gen normalde başka bir hastalıkta mutasyonu olduğu bilinen, o da unutkanlık yapan bir hastalık, frontotemporal demans. Bizim Alzheimer'lı hastalarımızda bu gende mutasyon saptandı. Daha önce hiçbir dünyadaki başka bir toplumda Alzheimer'la ilişkilendirilmemiş bir gendi bu. Böyle bir spesifik bir farklılığımız vardı. Ama ondan sonra, bizim çalışmadan sonra başka popülasyonlarda da Alzheimer'lı hastalarda bu gende mutasyon varlığı bildirildi. Çok nadir bir mutasyon bu gende, iki mutasyon. Daha doğrusu Alzheimer'da görülmesi nadir. Böyle bir farklılığı biz kendi çalışmamızda gözlemlemiştik.
Peki şimdi siz sağlık alanında çalışan insanlar olarak işte yapacağınız tahlillerle vesaire bu bir kişinin Alzheimer olup olmadığını anlayabilirsiniz ama biz sıradan insanlar olarak diyelim ki evimizde yaşlı bir kimse var. Nelerden... Hangi davranışlardan şüphelenmeliyiz ve gereğini yapmalıyız daha sonra? Yani eğer böyle bir şey var mı yok mu onu bilmek için. Yani nasıl davranışlar sergilerler?
Genellikle aslında Alzheimer'da gördüğümüz en klinik özellik kısa süreli hafıza dediğimiz yakın dönemdeki öğrenilen bilginin unutulduğunu görürüz. Ama kişinin uzak döneme ait, yani çok eski yıllara ait hatıralarında ya da bilgilerinde bir kayıp çok fazla gözlemlemeyiz. O nedenle çok günlük yaşantımızda gördüğümüz, işte bahsettiğim anahtarı unutma veya kadınlarda özellikle yemeğin altını ocağa açık bırakma veya işte alışveriş listesindeki bazı şeyleri unutma gibi şeyler en fazla bizi alert etmesi gereken, aa bir şeyler mi oluyor dedirten bulgular olarak karşımıza çıkıyor. Bazen de kişinin matematik, eğer çok iyi hesap yapma yeteneğine sahip kişiler var ise, özellikle erkeklerde karşımıza çıkabilir bu. Bunlarda azalma işte gibi kendisinin bile fark ettiğini görebiliriz açıkçası.
Peki şunu sorayım, nasıl davranmalı bir Alzheimer hastasına, yani yakınlarından bahsediyorum tabii ki, nasıl davranılmalı, ona nasıl bir muamelede bulunmalı ki en azından ilerlemesi yavaşlasın ya da biraz daha yaşam kalitesi bir nebze de artsın diye?
Aslında gerçekten Alzheimer hastalığı hasta yakınları için ciddi bir problem. Neden problem derseniz, ilk başlangıç evresinde eğer hastanın özellikle sosyokültürel düzeyi yüksek ise, hastalığının da farkına olduğu zaman hastayı biz depresyonla da görebiliyoruz. Depresyonun da eşlik ettiğini görüyoruz. O zaman hasta yakınları için de ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Nasıl davranmamız gerekir derseniz, daha sonraki dönemde ise hastanın bakımı ile ilgili de sorunlar çıkacak. Bu dönemde onun az önce bahsettiğimiz işte var olan günlük aktivitelere de onun yanında olmak, işte şunu yapman gerekiyordu hatırladın mı gibi veya hastalığının böyle bir doğal seyri konusunda onu bilgilendirmek. Bunu açıkçası nöroloji uzmanları çok da doğru yapıyorlar diye düşünüyorum. Bir de önemli bir şey de var. Hasta dernekleri var. Özellikle Alzheimer hastalığı ile ilgili İstanbul'da ve İzmir'de. Sorunu sadece kendilerinin yaşamadıklarını bilmek bile hastalar için önemli bir rahatlama kaynağı olabiliyor. O nedenle hasta dernekleriyle bu hastalığı yaşayan diğer kişilerle kontaklarını sağlamak da önemli bir destek oluyor hastalar için.
Bir de şey vardı, onu unuttum söylemeyi, sormayı ya da herkes aynı şiddette yaşamıyor herhalde değil mi Alzheimer? Yani onun da belli şeyleri var, ölçüleri var veya türleri var herhalde anladığım kadarıyla, öyle değil mi?
Evet, hastalığın seyrine baktığımızda yani 2-3 yılda sonlanan yani tanıdan itibaren 2 yıl 3 yıl sonra hayatını kaybeden hasta olabildiği gibi 25 yıl da Alzheimer hastalığıyla yaşayan hastalara olabiliyorlar. Hastalığın seyri klinik gidişi oldukça farklı. Bu hastalığın doğasında var. Çok heterojen dediğimiz yani çok değişkenlik bireyden bireye çok farklılık gösterebiliyor. O nedenle veya klinik bulgularda mesela bir hasta hiç konuşamayabiliyor. Bunlara bazı hastalarda bazı hastalarda ise tamamen depresyon kliniği bulguları çok ön planda olabiliyor. O nedenle belki de hani birçok hastalıkta olduğu gibi hastanın semptomlarına göre ona tedavi etmek, ona yaklaşmak daha doğru bir yaklaşım olabilir.
Peki şimdi süremiz ilerliyor. Gene bir toparlama yapalım istiyorum. Şöyle ki hani hem yayından önce konuştuk sizinle hem yayın sırasında da konuştuk. Hani bir enformasyon bombardımanı var ya Alzheimer hastalığı ile ilgili. Şimdi bütün her şeyi toparladığımızda bu söylediklerinizi bir özet yapalım. Tedavi olsun, tanı olsun, sebepleri olsun, seyri olsun. Artık kesin olarak biliyoruz dediğimiz neler var Alzheimer'la ilgili?
Neler var? Alzheimer hastalığı ileri yaşın hastalığı. Patolojisini kısmen biliyoruz. Mekanizmalarını halen daha araştırıyoruz. Tedavisinde şu anda elimizde silahlarımız var. Tanısı ile ilgili silahlarımız var. Bunları kullanıyoruz. Ve oldukça yardımcı, ayırıcı tanısı çok önemli. Diğer tedavi edilebilir hastalıklardan ayrımı oldukça önemli. Ve gelecekte yeni tedavilerin çok hızlı bu alana yansıyacak ve hastalar diye düşünüyorum ben. Ama henüz şu anda Alzheimer'ı tedavi edecek tek bir ilaç veya tanısını evet bu Alzheimer dedirtecek tek bir tetkikimiz maalesef yok.
Peki son olarak biraz sizin çalışmalarınızdan bahsedelim. Siz İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde çalışıyorsunuz aynı zamanda üniversitenin haricinde. Oralarda neler yapıyorsunuz bu konuyla ilgili?
Biz İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ülkemizin sağlık alanındaki en büyük araştırma merkezi. Farklı alanlarda araştırmalar yapılıyor. Hem tedavi amaçlı kanser ve diğer hastalıklarla ilgili hem tanı amaçlı hem de farklı sağlık teknolojileriyle ilgili farklı çalışmalar bir arada yürüyor. Bizim kendimizin bu Alzheimer'la ilgili çalışmalara baktığımızda bizim çalışma alanımız daha çok böyle yine Alzheimer hastalığının hem tanısını hem tedavisini yaklaşımımız açısından biz biraz inflamasyon alanında çalışmalar yapıyoruz. Ne derseniz, nasıl bir yaklaşım derseniz, iki farklı yöntem kullanıyoruz. Birincisi, hastalardan aldığımız, kandan aldığımız hücreleri beyinde bulunan bir hücre tipi olan, immün hücrelerden biri olan mikrogliaya çeviriyoruz. Ve bu hücrelerdeki fonksiyonlarının değişikliklerini inceliyoruz. İkinci bir şey ise Alzheimer'ın tanısında kullanabilmek için kullandığımız beyindeki hücrelerin üretip kana gönderdiği küçük veziküler yapılar var. Bunların içerisindeki neler olduğunu, Alzheimer hastalığında neler değişiyor, hastalığın tanısına nasıl katkı sağlayabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki az önce de bahsettiğim hastalığın genetiğiyle ilgili uluslararası hem Avrupa ile hem Amerika'daki ortaklarımızla çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan birisi de Avrupa'daki bir Avrupa Birliği projesinde az önce bahsettiğimiz Alzheimer hastalığının tanısındaki kullanılan, şu an laboratuvarda kullanılan yöntemlerin standartizasyonu ile ilgili bir çalışmaydı. Halen daha ortak çalışmalarımız devam ediyor.
Hocam çok teşekkür ederiz. Bilmediklerimiz hala çoğunlukta, onu öğrendik en azından, ama hem Türkiye'de sizin gibi hem de dünyanın birçok yerinde bilim insanları da boş durmuyorlar neyse ki. Umarız yakın bir gelecekte diyelim tedavisi, çözümü bir şekilde bulunur diyelim. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Profesör
Ben
Doktor
teşekkür ederim davetiniz için.
Biz de teşekkür Peki, ediyoruz. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki meraklısınla bilimde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.